Ayrım 10. Ölümün Gölgesinde. Buket Gülekoğlu. Sayfa 167. Bir iz gibi sürersin beni. Gün gelir ararsın ruhumu, bedenimi. Ben sana seslenirken ta uzaklardan, ne uzattığım elimi görürsün, ne de sesimi işitirsin. Saat epey ilerlemiş ve karanlık bütün görkemiyle çökmüştü. Zaten gündüzü bile karanlık bir gün yaşanmıştı. Yeliz yemekleri hazırlamış, Sadık'ı ekmek almaya göndermişti. Bu sırada uzun zamandır takıntı olduğu gibi telefonunu almış karıştırıyordu. İki banka mesajı, bir hayırlı cumalar mesajı ve kendisinden gelen 3 mesaj vardı. Biraz rahatlamış olmalı ki pencereyi açıp hava almaya başlamıştı. Hava öyle güzel, öyle serindi ki buna çok ihtiyacı vardı. Ruhunda olan karışıklıklar ve aklını zorlayan sorulardan sonra temiz hava ona çok iyi gelmişti. Sadık hayatının adamı ve çocuğunun da babası. Ne kadar doğru bir adamdı. Bunca durumu onun yüzünden yaşamıştı. O olmasaydı hayatında daha mutlu olacaktı şüphesiz. Sadık evden çıkar çıkmaz merdivenlerden aşağı inerken yine ağlamalar işitiyordu. Bütün gün aynı sesleri duymuştu. Artık beyninin içinde de bu sesleri duyuyordu. Tam onların kapısının önünden geçerken Davut ile karşılaşmıştı. Başı önündeydi. Yanında birçok insan vardı ama kimseyle konuşmuyordu. Sadık yanlarından geçerken Davut'a iyice yaklaşıp başını sağ olsun. Davut hiç başını kaldırıp bakmamıştı. Yalnızca donuk şekilde etrafa bakıyordu. Başını sallamıştı. Çevresindeki adamlardan biri konuşacak durumda değil. Sadık, anlıyorum. Başkası, kolay mı yani? Evladı gitmiş. Hayvanın biri gelmiş de çocuğunu kim bilir ne şekilde öldürmüş. Diğeri, ya sorma kim bilir ne canı yanmıştır. Başkası, vücudunda da çeşitli morluklar varmış duyduğuma göre. Biri, hem de ne morluklar abi, sanırsın ki çürüyüp kalmış et parçası. Sadık, Davut'un yanında konuşulanları şaşırıp kalmıştı. Acılı bir babanın yanında nasıl olur da böyle şeyler konuşulabilirdi? Farklı bir duyguymuş babalık. Onu içinde büyütmesen de, sevgini pek gösteremesen de, canı yandı mı çocuğunun, sen onu daha da derinlerde hissedermişsin. Bir gün gelirmiş de bir haber duyarmışsın. O ölmüş. Değil yanına gelmesi biliyorsundur ki bir daha asla nefes alamayacak, gülümseyemeyecek, gözlerinin içine bakamayacaktır. Bir toprak parçasının önünde durursun çaresiz. Bağırırsın avazın çıkana kadar da neye yarar? O seni duyamayacak, gözleri parlamayacak ve bugüne kadar söyleyemedim ama ben de seni çok seviyorum babacığım diyemeyecektir. Yavaşça yanlarından ayrılmıştı. Yolda giderken insanların akın akın geldiğini görmüştü. Her gelinin yüzüne bakmıştı, neredeyse tek tek. Hiçbirinde acı göremiyordu. Acı göremediği bu insanlar eve varınca nasıl da birdenbire ağlayıp dövünmeye başlıyorlardı. Markete vardığında her günkü gibi kalabalık değildi. Sohbet etmek için buraya gelen insanlar şimdi aynı sebepten cenaze evinde toplanmıştı. Ekmeği alırken marketin genç oğlu, abi sizin ev sahibinin kızı ölmüş. Ne havalı kızdı değil mi? Öyleydi. Bana hiç pas vermezdi. Şimdi kime pas verecek bakalım? Cehennemde zebanilere mi? Handan ile Murat'ın ilişkileri yeni yeni şekillenmeye başlamıştı. Handan ne kadar kararsız olsa da bu adamın ilgisi, sevgisi ona iyi geliyordu. Ömür dediğin şey zaten nasıl bir şeydir ki? Önemli olan insanın huzurlu olması değil miydi? Aşk denilen hazineye herkes ulaşabilir miydi? Ona bunca kolay ulaşılabilseydi adı aşk olarak kalabilir miydi? Handan yine evde kardeşleriyle küçük çaplı bir kavga yapmıştı. Onları odalarından çıkarmak, bir de markete göndermek mümkün değildi. İşte yine bu iş Handan'a düşmüştü. Yavaş yavaş yürümüştü markete doğru. Varınca karşısında yine sırıtıp duran şu oğlanı görmüştü. Handan'ı görünce daha bir sırıtıyor, sürekli yaklaşmaya çalışıyordu. Buyur, ne istemiştin? Bir yoğurt, iki ekmek, yarım kiloda bulgur. Olur olur. Markette bulunan son yaşlı müşteriyle de ilgilenmiş ve adam istediklerini alıp marketten çıkmıştı ki oğlan Handan'ın karşısında durmuş, öylece bakıyordu. Söylediklerimi unuttun mu? Tek hamleyle Handan'ın kolundan tutup kendine doğru çekmişti. Çok güzelsin Handan. Ne dersin? Senle ben. Handan kendini çekmeye çalışarak "Sen ne diyorsun Ozan?" Yeniden kendini çekmiş ve bu kez beline sarılmıştı. "Boş ver her şeyi. Gel bir delilik yapalım." Handan göğsünün ortasına bir yumruk atmıştı. "Bana bak, şuna devam edersen bağıracağım." Ozan hem diğer esnaflara hem de yoldan geçenlere rezil olacağını düşünüp kendini geri çekmişti. "Ne istiyordun?" Handan isteklerini tekrarlamış. Ozan da kısa zamanda getirip ona vermişti. O günden sonra markete gitmemeye çalışıyor, arkadaşlarına Ozan'ın kendisine yaptıklarından bahsediyordu. Bu dedikodular alıp başını gidince Ozan çıldırmıştı. Bir akşam Handan iş dönüşü evine ilerlerken ıssız bir yolda onu bekliyordu. Handan başına geleceklerden habersiz sakince yürüyordu yolunda. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım biraz saçının arkadan aniden çekilmesiyle arkasına dönmüştü. Döner dönmez de onu karşısında görmüştü. Bu sefer sırıtmıyor, sanki ağzından köpük çıkıyordu. "Ulan sen orada burada benim hakkımda konuşuyormuşsun öyle mi?" Handan saçlarını zor kurtarmıştı. "Bu kara kuru adam meğer ne güçlüymüş. Söylediklerimin arasında bir tane yalan var mı? Markette beni sıkıştırmadın mı? Beni rahatsız etmedin mi? İstemediğim şeyler yapmadın mı?" Biraz sessiz kalan Ozan cebinden bir şey çıkarıp ona uzatmıştı. Uzattığı şey ise bir çakıydı. Ona iyice yaklaşıp Handan'ı duvara yaslamıştı. "Şuracıkta, tam da şuracıkta kan içinde bıraksam seni, kan kaybından gebersen, kaç gün sonra bulurlar seni?" "Çek şunu." Ozan iyice çakıyı göğsüne yaklaştırıp tek hareketime bakar ona göre. Elini iterek "Tamam, sen yoluma çıkma, bundan sonra ben de senin hakkında konuşmayayım." Ozan yeniden sırıtmaya başlamıştı. "Hazır çakı elimdeyken, sen bu kadar korkmuşken acaba seninle..." Handan onu itip kaçmaya çalışırken "İğrençsin Ozan." Handan koşarken o arkasından bağırıyordu. "Gel de daha iğrenç olalım." O akşamdan sonra hiç konuşmamışlardı. Handan mecbur kalmadıkça o markete gitmemiş, kendilerine iki kat uzak markete gitmişti. Gitmek zorunda olduğunda da yine konuşmamışlardı. Ozan ise zaman zaman sevgiyle bakarken zaman zaman nefret dolu gözlerle bakmaya devam etmişti ona. Sadık şaşkınlık içinde kalmıştı. İnsanlar nasıl bu kadar acımasız olabiliyorlardı? Mesela şu karşısında duran kara kuru gençten olan. Handan kendi teklifini kabul etseydi, onunla gezip tozsaydı bu kadar acımasız olacak mıydı? Karşısında duran sırıtan çirkin gence bakıyordu. Handan haksız da değildi. Genç sevgiline olunacak bir erkek değildi. Sadık bir şeyler söylesin de dedikodu devam etsin diye öylece duruyordu. Sadık biraz sinirlenerek "Artık alabilecek miyim ekmeği?" "Ha, ekmek istemiştin değil mi abi?" Sadık kendini tutamamış ve gülmüştü. "Yok canım, seninle sohbete gelmiştim." Genç biraz bozulmuş şekilde gelip Sadık'a ekmeği uzatmıştı. "Al." Sadık tek laf etmeden marketten çıkıp ilerlemeye başlamıştı. Aşk var mıydı gerçekten? İnsanların ağladığı, adına şiirler, şarkılar yazdığı o duygu ne kadar can bulurdu bir kalpte. Adı geçtiğinde bile gülümsemene sebep olan kişi, gün gelip de ölümüne sevineceğin, kendine pay çıkaracağın insan haline nasıl gelebilirdi? Biraz gidince Handan'ın lise arkadaşı olan Perihan'ı görmüştü. O kendisini görmesin diye adımlarını hızlandırmıştı. İstediği olmamış ve Perihan onu fark etmişti. Perihan Sadık'ın arkasından koşarak "Sadık, Sadık." Sadık yapacak bir şey olmadığını anlayıp arkasına dönmüştü. "Aa, görmemişim seni." Perihan'ın umurunda bile değildi. Söylemek istediklerini bir çırpıda sıralamıştı. "Sadık, şimdi cenaze evinden geliyorum. Bitmişler, bitmişler. Göreceksin hallerini. Düşünsene, o kadar üzüntünün içinde bir de mecburen yapan bulunsun diye gidip başvurmak zorunda kalmışlar. Tabii acı bir yana yapanın da bulunmasını istersin. Sanki bulununca o çok acı çekmeyecek gibi gelir insana. Sen bir daha asla olamayacaksın. Kapının eşiğinde durup da masum masum bakmayacaksın. Ellerin titrerken ellerimi tutmaya çalışmayacaksın. Saçlarını yüzüne dağıtıp gözyaşlarını saklamayacaksın. Ne önemi var ki şimdi biri çıksa onu ben öldürdüm. Hem de şöyle böyle dese. Senin o an yaşadığın acıları dinlediğimde ben 10 defa daha yaşasam. Kazancım mı olacak benim?" Sadık bir an çok yorulmuştu. Sanki kilometrelerce yolu hiç dinlemeden koşmuştu. Tek söz çıkmıştı ağzından. "Öyledir. Birlikte yürümeye başlamışlardı. Seninle de severdi. Sadık şaşırmıştı. Onun şaşırdığını gören Perihan, ne şaşırıyorsun ki? Seni sevdiğini bilmeyen var mıydı? Benden bahseder miydi? Tabii ama son zamanlarda değil. Yani sevgisi bitmiş miydi? Bilmem. Son zamanlarda çok görüşmemiştik. Birden sohbetin konusu değişmişti. Biliyorsun Sadık, aylardır kaynanan bendi. Ay, bir insan bu kadar mı kaprisli olur? Bu kadar mı sinir bozucu olur? Bir görsen hareketlerini anlarsın. Bir de bunun yanında kocam olacak, sümsük de. Her konuda beni suçlu çıkarmasın mı? Bir parmağıyla işaret ederek, şey Perihan, ben şu köşedeki manavda çalışan arkadaşımı görecektim. Meraklı gözlerle, kimmiş ay arkadaşın? Sadık hızlı hızlı o tarafa doğru ilerlemeye başlamıştı. Aslında Sadık'ın ne orada bir arkadaşı vardı ne de o tarafta bir işi vardı. Sırf Perihan'dan kurtulmak için bir bahane uydurmuştu. Üstelik yolunu uzatmıştı. Ama ondan kurtulmak için değerdi. Epey yürüdükten sonra evin önüne gelmişti. Bir araba durmuştu evin önünde. İçerisinden Cihan, birkaç adam ve Fadime inmişti. Adamlar Fadime'nin kolundan tutmuştu. Fadime durup onlara bir şeyler söylemişti. Adamlar ile Cihan yukarı çıkarken Fadime Sadık'a yaklaşmıştı. Sadık bir an tedirgin olmuşsa da Fadime seslenmişti. Sadık, o da durmuştu. Fadime abla, Sadık hiçbir şey söyleme. Ben, Sadık bak, çok kötü durumlar yaşadık. Onun yüzünden sen de zor durumlar yaşadın. Sonradan rahat etmiş olsan da önceleri neler yaşattığını biliyorum sana. Fadime'nin yeniden gözleri dolmuştu. Yine de hakkını helal et. Sadık gözlerini yere indirip ne demek abla helal olsun. Gerçekten de acı çeker miydi ben söylemeseydim o sözü. Peki şimdi soruyorum sana gittin. Beni sensiz bıraktın burada. Şimdi ne sen varsın ne sevgin. Hakkın var mıydı bana bunu yaşatmaya? Ben bulutları hırçın at yapmış, dolu dizgin giderken sen gelip de tek hamleyle beni yeryüzüyle buluşturdun. Neden? Neden? Neden? Fadime Sadık'ın sırtına dokunmuştu. Ona olan minnettarlığını böyle anlatmak istemişti. Daha fazla konuşmaya hali yoktu. Zorlana zorlana içeriye girmişti. Sadık da onun arkasından içeri girip yukarı çıkmıştı. Yeliz kapıyı açınca Sadık'a, ''Nerede kaldın sen?'' Sadık içeri girerken marketin oğlu biraz tuttu da. Ne konuştunuz? Handan ile ilgili. Yeliz gözlerini açmıştı. Neymiş onunla ilgili olan konu? Hiç. Oğlan ona teklif etmiş. O da kabul etmemiş diye arkasından atıp tutuyor. Yeliz hafifçe gülümseyerek. Hayret. Teklifini kabul etmediği biri varmış demek ki. Sadık yine şaşkınlıkla bakmıştı karısına. Onun dedikodu yapmasına alışmıştı da bir ölünün de arkasından konuşacağını hiç düşünmezdi. Üstelik onun aşk hayatıyla ilgili. İnsanlar nasıl bir haz duyardı acaba ölen birinin ardından acımasızca konuşunca? Yeliz ekmeği de alıp mutfağa geçmişti. Sadık banyoya geçmiş ve ellerini yıkayıp mutfağa gelmişti. Yeliz masayı hazırlamıştı. Şimdi ise arkası dönük ekmekleri kesiyordu. Sadık masaya ilerleyip her zaman oturduğu yere geçmişti. Yeliz arkasını dönünce Sadık'ın gelip oturduğunu görmüştü. O da yerine oturmuştu. Yemeklerini yemeye başlamışlardı. Yeliz bir ara kimleri gördün dışarıda? Sadık pilavdan bir kaşık alıp dönerek Davut'u. Yeliz ekmekten bir parça kopararak Sadık adam gibi anlatsana. Pencerenin önüne bir kuş gelmişti. Sanki çaresizce ötüyor, ötüyordu. Sadık onu görünce doğada ne güzel canlılar var diye düşünmüştü. Özgürsün, sonsuz şekilde ama bir yandan da ürkeksin. Ne olacak yoksa bana diye düşünüyorsun. Sadık sana soruyorum. Sadık başını çevirip Yeliz'in yüzüne bakarak üzgünler, çok üzgünler. Üzgünler derken sadece Davut'u gördüğünü söylemiştin. Sadık susmuştu. Perihan'ı ve Fadime'yi gördüğünü, onlarla konuştuğunu söylemeyecekti. Eğer söylerse binlerce soru yöneltecekti Yeliz. Ne onun kıskançlık krizlerini çekecek hali vardı ne de onca soruya cevap verecek. Hiç öylesine söyledim. Yeliz doğru mu söylüyor acaba diye düşünmüştü. Bu adam hem ona olan güvenini kaybettirmiş hem de Yeliz'in kendine olan güvenini yerle bir etmişti. Onca güvendiği, her kötülüğü yapar da bana hata yapmaz, beni üzmez dediği adama şimdi hiç güvenemiyordu. Kim bilir belki de her sözü doğruydu. Ama nasıl yeniden başa dönüp de güvenli ellerini tutabilecekti? Artık üzülmek istemiyordu. Hiçbir şeyi düşünmemeliydi. başını önce aşağı indirdiyse de sonra kaldırarak donuk gözlerle pencereye bakmaya başlamıştı. Oradaki kuş çoktan uçup gitmişti. Neye bakıyor, neyi görüyor hiç bilemiyordu. Bir müddet sonra, "Sadık, bizden de görüş almak için karakola götürürler mi?" Sadık peçeteyle ağzını silerken, "Herhalde." Yeliz şimdi endişeli bakıyordu. "Ama ben hamileyim. Böyle bir heyecanı kaldıramayabilirim." "İyi o zaman. Öyle söylersin soruşturma esnasında." Yeliz hemen kalkıp tabakları tezgaha koymaya başlamıştı ki Sadık da kalkıp içeri doğru gitmişti. O akşam her akşam olduğu gibi ne çay içmişlerdi ne de sohbet etmişlerdi. Yeliz mutfaktaki işini bitirince oturma odasına geçmişti. Sadık orada koltukta bağdaş kurmuş, hiç hareket etmeden duruyordu. Yeliz ıslak elleriyle pencerenin önüne gitmişti. Koltuğunu iyice pencere önüne çekmiş ve oturmuştu. Donuk gözlerle dışarıya bakıyor ve sadece düşünüyordu. Bir zaman sonra nedense kendini kötü hissetmişti. Sadık, "Ben uyuyacağım." Sadık başını sallamıştı. Yeliz, "Sen?" "Geliyorum birazdan." Yeliz kaçmak istediği bir şey varmış gibi hemen yatak odasına geçip yatağa uzanıp uykuya dalmıştı. Sadık ise yaklaşık bir saat sonra yatağa gelmişti. Yüzü sapsarı, elleri titrek, sancılıydı. Yatağına uzanmış ama uykuya dalması biraz zor olmuştu. Yatağın içinde dönüp duruyordu. Sonunda kollarını arkadan çekip bir halatla bağlayan gece onu kölesi yapmayı yine başarmıştı. Bir şairin yarım kalan dizesiyim. Bir masum bulutun sırtından atamadığı yağmur damlasıyım. Özlenen ve özleyen bir soluğum şimdilerde. Ne ben çağırayım bana ne de artık sen tuz olabilirsin yarama. 10. ayrımın sonu, sayfa 178.